Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tekasür Suresinin 1 ila 8. ayetlerini Kur'an-ı Kerim karelerinden Minşavi'nin kıraati ile dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal, mülk ve servette çoklukla övünmek sizi tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi. Öyle ki kabirleri bile ziyaret ettiniz. Hayır, ileride bileceksiniz. Yine hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız, andolsun o çılgınca yanan ateşi de elbette görecektiniz. Sonra onu hiç tartışmasız kesin bir gözle aynel yakin görmüş olacaksınız. Sonra da o gün kesin olarak nimetten sorguya çekileceksiniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 22'de 1401, Hicri Kameri 19 Cemadiyusani 1444 ve Miladi Takvimle 12 Ocak 2023 Perşembe. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Meysan Ferivar ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, ilahi önderler ve aile kalıcı huzur adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rus mevkitaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Sulta düzeni İran'ın bilimsel ilerlemesini kaldıramıyor dedi. İran Silahlı Kuvvetleri kıdemli sözcüsü, İslam Cumhuriyeti'nin stratejisi bölgeden Amerika askerlerini çıkarmaktır dedi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ken Ani, İsveç İstinaf Mahkemesi'nin Habib Nuri hakkındaki beklenmedik davranışına tepki gösterdi. İran'ın Türkiye ihracatı arttı. Ve Azerbaycan Cumhuriyeti Tel Aviv'de ilk büyük elçisini atadı. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Rusya Devlet Başkanı arasında yapılan telefon görüşmesinde enerji ve ulaşım konuları üzerinde fikir tahsisinde bulunuldu. İSNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Seyyid İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün ikili ve bölgesel konular etrafında görüştüler. Yapılan telefon görüşmesinde İran ve Rusya Cumhurbaşkanları lojistik, enerji ve ulaştırma sektörlerinde karşılıklı olarak kar projeleri ele alarak Suriye'deki durumu normalleştirme isteklerini de dile getirdiler. Söz konusu görüşmede ayrıca İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İran'ın Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesinde aktif ve yapıcı bir rol oynamaya hazır olduğunu vurguladı. Putin ise İran'ın Ukrayna'da barışı tesis etme girişimini memnuniyetle karşıladı ve Suriye toprak sorunlarını Astana formatında çözmek için koordinasyona vurgu yaptı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, iki nükleer bilim adamının şehadet yıl dönümünde Sulta düzeninin İran'ın bilimsel ilerlemesini tahammül edemediğini vurgulayarak, bu bilim adamlarının şehadetleri, ülkenin seçkin gençlerinin bilimsel çabalarını sürdürmeleri ve İslam ülkesinin önemli bilimsel hedeflerine ve kendine yeterliliğine ulaşması için ek bir motivasyon olacağını bildirdi. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hüseyin Emir Abdullahyan dün paylaştığı bir tweet mesajında Şehit Mustafa Ahmedi Roşen ve Şehit Mesud Ali Muhammedi ülkenin bilimsel ve teknolojik ilerlemesi alanında sevgi, deha ve kararlı irade ile çok etkili ve içten bir şekilde ortaya çıktıklarını ancak sulta ve istikbar düzeninin ülkemizde bilim ve teknoloji sahasında bu mücahitlerin varlığına tahammül edemediğini vurgu yaptı. İran Dışişleri Bakanı mesajında sulta düzeninin İran İslam Cumhuriyeti'nin kutsal sisteminin bilimsel ve nükleer bağımsızlığının zirvelerine ulaşmasını engellemek hayaliyle bu şehitlerin temiz bedenlerini korkakça paralı askerlerin ve çaresiz teröristlerin saldırısının hedef haline getirdiğine dikkat çekerek inşallah bu iki aziz şehidin kanlarının coşması, ülkenin seçkin gençlerinin bilimsel çabalarını sürdürmeleri ve İslam ülkesinin kendine yeterlilik yolunda hedeflerine ulaşması için ek bir motivasyon olacaktır vurgusunda bulundu.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer teknoloji alanında kendine yeter hale gelmesini duyurdu. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Muhammed İslami dün çarşamba İran'ın nükleer bilim adamlarının şehadet yıl dönümü anma töreninde İran'ın yaptırımların gerektirdiği ham madde ve malzemeyi sağlamada kendi kendine yeterli hale geldiğini ve ihracat gücüne sahip olduğunu belirterek bugün İran İslam Cumhuriyeti nükleer bir ülkeye dönüştü ve yerli güç ve kapasiteye dayanarak büyük başarıların altına imza atmıştır dedi. İslami radyo farmasötik ilaçların yeteneklerine değinerek şunları kaydetti. Bu radyo farmasötiklerin kabiliyetleri İran'ı bugün dünyanın birinci ülkelerinden biri haline getirdi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı kanser tedavisinde nükleer teknolojinin kullanılmasına da işaretle plazma tedavisinin etkisi kanser hücrelerinin agresif hale gelmesini önlemesidir ve kemoterapinin yan etkileri olmadan plazma tedavisi tıp alanında büyük bir adım olan ilgili hücreleri toplayabilir dedi.
İran Silahlı Kuvvetleri Kıdemli Sözcüsü, İran İslam Cumhuriyeti'nin stratejisinin Amerikan askerlerini Batı Asya bölgesinden çıkarmak olduğunu söyledi. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Tuğgeral Ebu'l-Fazl Şekarçi, İran'ın batısında yer alan Hamedan ilinin Melayir kentinin şehitlerini anma töreninde Amerika'nın Batı Asya bölgesini terk etmesi gerektiğini vurgulayarak, bugün Amerika'nın görkemli duruşu yerle bir olmuş ve İran İslam Cumhuriyeti açısından Amerika artık bir dünya gücü değil dedi. General Şekarçi, İran İslam Cumhuriyeti'nin hedefli bir nizam ve amacının adaleti tesis etmek olduğunu belirterek, bu nizamın ve İslam inkılabının birçok düşmanı var. Ancak İran milleti kendine inanarak düşmanlarına karşı dimdik ilerlemeye devam ediyor açıklamasında bulundu.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı bu gücün dünya sularında bulunduğuna değinerek, Panama kanalında olmayı planladıklarını söyledi. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Amiral Şehram İrani dün çarşamba Deniz Medeniyeti İlerleme Yolu konulu ilk milli konferansının oturum aralarında İran donanmasının dünya sularındaki varlığına atıfta bulunarak İran bugüne kadar tüm stratejik boğazlarda var olduğunu ve sadece iki boğazda yer almadığını sözlerine ekledi. İran ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Deniz Kuvvetleri bu yıl bu boğazlardan birinde bulunacağını ve Panama kanalında da bulunmayı planladığını belirtti. Amiral İrani şunları da ekledi. İran ordusu Deniz Kuvvetleri ilk kez Pasifik Okyanusu'nda bulundu. Tabii bu rotada Avustralyalılar ve Fransızlar bizim için tehditler oluşturdular ve kıyılarından geçmek için onayladıkları yasaları çiğnemeye çalıştılar ki biz de onlara yasalara göre cevap verdik.
İran İnsan Hakları Kurumu Sekreteri, dünya kadın tutuklularının üçte birinin Amerika'da olduğunu işaretle yaklaşık 201 bin kadının Amerika'da tutuklu olduğunu söyledi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Kazım Garibabadi, Amerikan okullarında kız çocuklarının %35'i cinsel tacize uğradığını ifade ederek, Amerika'da her 5 kız öğrenciden biri tecavüze uğruyor ki bunlardan sadece %5'i polise ihbarda bulunuyorlar dedi. İran İnsan Hakları Kurumu Sekreteri her 98 saniyede bir Amerikalı kadının cinsel tacize uğradığına değinerek, 2015 yılından günümüze dek 250 kadının polis tarafından öldürdüğünün altını çizdi. Garibabadi şunları da ekledi. İran'da üniversite öğrencilerin %56'sı, okul öğrencilerin %48'i, yaklaşık 25 bin kişiden oluşan üniversite öğretim üyelerinin %33'ü, ayrıca 23.500 yazarın yanı sıra uzman doktorların %40'ı kadınlardan oluşmaktadır, dedi.
Mizan Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran'ın ulusal güvenliğine karşı casusluk yapmaktan bir süre önceden tutuklu bulunan Ali Reza Ekberi, davadaki geçerli belgelere dayanılarak yargılanıp iddianame düzenlenmesinin ardından İngiliz hükümeti adına casusluk yapmak suçundan idam cezasına çarptırıldı. Sanığın itirazı ardından dava İran Yüksek Mahkemesi'nde yeniden incelendi ve itiraz reddedilerek Ekber'in idam cezası onaylandı. İran İstihbarat Bakanlığı bir bildiri yayınlayarak Ekber'in İran'la ilgili önemli bilgileri toplayan ve bu bilgileri tamamen bilinçli ve hedefli bir şekilde İngiliz casus servisine sunan İngiliz casus servisinin de en önemli ajanlarından biri olduğu vurgulandı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsveç İnsinaf Mahkemesi'nin Hamid Nuri ile ilgili beklenmedik davranış ve eyleminden dolayı derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, dünyanın her köşesindeki vatandaşlarımızın haklarını korumaktan geri durmayacağız, dedi. İran Press Haber Ajansı'na göre Kenani dün gece yayımladığı bir mesajda İsveç hükümetinin bu İran vatandaşlarının insani, hukuki ve konsolosluk haklarına ilişkin sorumluluklarını bir kez daha hatırlatıyoruz diye kaydetti. 9 Kasım 2019'da İran vatandaşı Hamid Nuri, evlatlık kızının aile içi anlaşmazlıklarını çözmek için İsveç'e gittiği sırada ülkenin güvenlik güçleri tarafından tutuklandı ve yaklaşık 38 aydır cezaevinde bulunuyor.
Dün 11 Ocak Çarşamba günü Tahran'daki Fransız Büyükelçiliği önünde farklı kesimlerden ve öğrenci gruplardan oluşan topluluk, Fransız yayın organının dini değerlere hakaret eden çirkin eylemine kınadı. Dün Fransız Büyükelçiliği önünde toplanan protestocular, Charlie Hebdo adlı sözde mizah dergisinin Müslümanların kutsallığına ve İslami değerlere yönelik hakaretlerini kınadılar. Gösteriye katılanlar, Fransa'ya yazıklar olsun, düşmanlığı bırakın, Macron suç işliyor, Batı destekliyor, her Müslümanın susması Kur'an'a ihanettir, biz imamın ordusuyuz, isyana hazırız şeklinde sloganlar attılar. Amerika'ya ölüm, Allahu Ekber, nizama hakaret lanetlenmelidir, ey özgür lider, biz hazırız, hazırız sloganlar atan protestocular Fransız derginin eylemine karşı öfke ve nefretlerini haykırdılar.
İran Hayır İşleri ve Vakıflar Kurumu'nda Kur'an-ı Kerim İşleri Merkez Başkanı, 39. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Yarışması, bayanlar ve erkekler olmak üzere iki bölümde dünyanın 80 ülkesinden katılımcıların katılımıyla gerçekleştirileceğini söyledi. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hamid Mecidi Mehr dün düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi. Kadınlar arasında Kur'an faaliyetleri önemli ölçüde arttı ve Kur'an faaliyetlerini memnuniyetle karşılayanların %60 ila %70'i kadınlardan oluşuyor. 39. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Yarışması'nın ön elemeleri, Tek Kitap, Tek Ümmet sloganıyla 13-27 Ocak tarihleri arasında İran'ın kuzeydoğusundaki Rezevi Horasan ilinin başkenti Meşhed'de yapılacak. 39. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Yarışması ön eleme adayları 17-23 Şubat 2023 tarihlerinde Tahran'da yarışmaya devam edecekler.
İran'ın Türkiye'ye ihracatı 2022 yılının 11 ayında %24'lük artışla 3 milyar doları aştı. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan son istatistikler, ülkenin İran ile ticaretinin 2022'nin 11 ayında %18 büyüdüğünü gösteriyor. 2021 yılının Ocak-Kasım aralığında 4,99 milyar dolar olarak açıklanan İran ile Türkiye arasındaki ticaretin değeri 2022'nin aynı döneminde 5,88 milyar dolara yükseldi. Rapora göre Türkiye'nin 2022 Ocak-Kasım aralığında İran'a yaptığı ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %12 artarak 2,78 milyar dolara ulaştı. Türkiye, Ocak-Kasım 2021'de İran'a 2,49 milyar dolar değerinde mal ihraç etti. İran'ın 2022'nin 11 ayında Türkiye ile olan ticaret dengesi İran lehine 320 milyon dolar civarında oldu. Ayrıca Avrupa İstatistik Ofisi 2022'nin 11 ayında Türkiye'ye 8 milyar 422 milyon metreküp İran gazı ihraç edildiğini açıkladı.
Iraklı kaynaklar Türkiye'nin Kuzey Irak'a gerçekleştirdiği bir yeni operasyonlarını duyurdular. Bağdat Elyom'un raporuna göre Irak güvenlik kaynakları dün Türk Hava Kuvvetleri'nin Dohuk ilinin kuzeyindeki El İmadiye ilçelerindeki Bamarni bölgesini bombaladığını bildirdi. Irak kaynakları saldırıda PKK unsurlarına ait bir merkezin hedef alındığını ve iki çiftçinin yaralanmasını duyurdular. Hava saldırısının detayı ile ilgili daha fazla bilgi yayınlanmadı. Ankara, 40 binden fazla Türk vatandaşın ölümünden Kürdistan İşçi Partisi PKK'yı sorumlu tutarken, Türk ordusunun saldırılarının ardından Kuzey Suriye ve Irak'ın birçok bölgesi boşaltıldı.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Muhtar Muhammedoğlu Muhammedov'u ülkenin Tel Aviv'deki ilk olağanüstü ve tam yetkili büyükelçisi olarak resmen atadı. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Muhtar Muhammedov, daha önce İsrail rejimiyle eğitim ve teknoloji alanlarda ortak projeleri ilerletmekten sorumluydu. Bakü ve Tel Aviv 1992'den beri ilişkilerine başlamışlar fakat Azerbaycan Cumhuriyeti ikili ilişkilerini en üst düzeyde yani büyükelçi değişimi seviyesinde ilk kez geliştiriyor. Azerbaycan Cumhuriyeti parlamentosu geçtiğimiz Kasım ayında Tel Aviv'de büyükelçilik açılmasını onayladı ve İlham Aliyev de bunu onaylamış oldu.
Filistin İslami Cihat Hareketi dün gece El Halil'de Filistinli bir gencin şehadet eylemine ilişkin yayımladığı bir bildiride operasyonun işgal rejiminin cinayetlerine meşru bir cevap olduğunu söyledi. Çarşamba günü El Zahiriye yerleşiminden Saint Muhammed Osman Samamere, El Halil'in güneyinde bulunan Hefat Yehuda Siyonist yerleşim yeri yakınlarında bir yerleşimciye soğuk silahla saldırdığı için Siyonist askerler tarafından şehit edildi. Filistin Eliyom'un raporuna göre Filistin İslami Cihat Hareketi olayla ilgili şöyle bir açıklamada bulundu. Siyonist parlamentosunun aşırılık yanlısı ve faşist temsilcisi Itamar Ben-Gvir'in evi yakınında gerçekleştirilen cesur operasyonu alkışlıyor. Bu operasyonun mesajının işgalci ve faşist rejimin Filistin halkına yönelik cinayetlerinin ve terörünün yoğunlaşması, Filistin halkının buna daha fazla direnme ve onları topraklarından sürme kararlılığıyla karşılanacaktır.
Şahab isimli Filistinli haber ajansı, Filistin Özel Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ile Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Kurulu Başkanı Hüseyin Elşeyh'in Yasir Arafat'ın öldürülmesindeki rolüne ilişkin kanıt sağlayan bir ses kaydının ifşa edildiğini duyurdu. İran Peresi'nin bildirdiğine göre Filistinli haber ajansı Şahab, devrimin sembolü grubu Filistin Özerk Yönetimi'nin eski başkanı Yasir Arafat'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın ayrıntılarını ve delilleri tüm akrabaların sorgu kayıtlarına dayanarak ortaya çıkardığını duyurdu. Pazartesi günü bu grup Telegram kanalı aracılığıyla Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Kurulu Başkanı Hüseyin Elşeyh'in sesi doktorunun kuzeni Said İdris El Tarifi ile konuşurken duyulduğunu yayınladı. Bu ses kaydında Hüseyin Elşeyh'in açıklamaları Yasir Arafat suikastına karıştığını kanıtlıyor. Bu dosya aynı zamanda Filistin Özel Yönetim Başkanı Mahmud Abbas'ın suikast mahalline bir diş cihazı getirerek Yasir Arafat'ın öldürülmesine karıştığını da doğruluyor.
Suudi hükümetinin baskı ve işkencelerine maruz kalan çok sayıda mağdurun Belçika yargı sistemine şikayette bulunmasının ardından 10 Uluslararası İnsan Hakları Örgütü, Ali Sud'un Belçika yargı sisteminde yargılanmasının evrensel yargı ilkesini öne sürerek destek verdi. Sud'u hükümetin baskı ve işkencelerine maruz kalan çok sayıda mağdurun Belçika yargı sistemine şikayette bulunmasının ardından 10 Uluslararası İnsan Hakları Örgütü, Ali Sud'un Belçika yargı sisteminde yargılanması evrensel yargı ilkesini öne sürerek destek verdi.
Ve son haberimiz, Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesinin amacının Ukrayna güçlerini Rusya'ya karşı koymak için eğitmek olduğunu söyledi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor değerli dinleyiciler. Bu sabahki ilk yorumumuz İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun stratejik donanmasının küresel varlığının planlanması konusunda. İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şahram İrani, Çarşamba günü Denizcilik Medeniyeti İlerlemenin Yolu konulu ilk ulusal konferansta yaptığı konuşmada, "Bugün denizin kullanılması bizim için jeopolitik bir avantaj ve bu kapasiteye sahip olmayanlar jeopolitik bir boğulma yaşıyor," dedi. Deniz stratejisinin büyük ulusal stratejinin temeli olduğunu ifade eden İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şahram İrani, burada yaptığı konuşmanın devamında şunları kaydetti. Deniz stratejisi tüm ulusal çıkarları ilerletmeyi hedefliyor. Hint Okyanusu Komutanlığı, Pasifik Okyanusu Komutanlığı ve Atlantik Okyanusu Komutanlığı dahil olmak üzere 3 okyanus komutanlığı oluşturduk. Bugün Hint ve Atlas okyanuslarında hazır bulunuyoruz ve yakında Pasifik Okyanusu'nda da hazır bulunacağız. Gelecekte deniz kuvvetlerine katılacak teçhizatlar da bu komutanlıkların görevleri doğrultusunda olacaktır. Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral İrani, dünya sularında İran Deniz Kuvvetleri'nin varlığına değinerek, "Dünyanın bütün stratejik boğazlarında yer aldık ve sadece iki boğazda bulunmadık. Bu yıl onlardan birinde yer alacağız. Panama Boğazı'nda bulunmayı planlıyoruz," dedi. Son yıllarda yüzey ve yeraltı gemileri dahil olmak üzere yeni yerli gemilerle donatılmış olan İran İslam Cumhuriyeti'nin stratejik deniz kuvveti, Fars Körfezi ve Kuzey Hint Okyanusu'nda büyük bir deniz gücü haline gelmiş bulunuyor. Ancak bu gücün stratejik unsurunun gerçekleştirilmesi için güç yansıtma kabiliyetini, yani askeri kabiliyeti kullanma ve başta okyanuslar olmak üzere uzak bölgelerde deniz operasyonları yürütme kabiliyetine sahip olmak hayati önem taşımaktadır. Bu amaca ulaşmak için hem lojistik hem de teçhizat ve muharebe kabiliyetleri açısından liman gemileri adı verilen uzaklarda harekat yapma kabiliyeti sağlayan büyük gemilere sahip olunması mutlaka gereklidir. Liman gemileri hareketli bir deniz üssü görevi görüyor ve denizde konuşlandırılmış kuvvetleri ve teçhizatı destekleyen temel altyapının bir parçasıdır.
Bu alanda Makran Liman geminin inşası ve faaliyete geçirilmesi İran İslam Cumhuriyeti ordusunun stratejik donanmasının küresel boyuttaki mevcudiyetinde ilk adım olarak kabul ediliyor. Bu liman geminin varlığı ile İran Deniz Kuvvetleri uzun süredir devam eden küresel ölçekte ve okyanuslarda deniz görevleri gerçekleştirme hayali mümkün oldu ve bu alandaki ilk adım ise Mayıs 2021'de Makran Liman gemisi ve Sahand yerli destroyerinden oluşan Makran Grup gemisinin Atlantik Okyanusu görevine gönderilmesiyle atıldı. İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri'nin 75. İstihbarat Harekatı Deniz Filosu'nun görevi Makran Filosu adı altında Atlantik Okyanusu'na yaptığı sefer İran donanma tarihinin bugüne kadarki en büyük deniz seferi oldu. Bu eylem İran İslam Cumhuriyeti ordusunun stratejik donanmasının küresel boyuttaki varlığının yolunu açtı. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Stratejik Donanması 75. Filosunun özel görevi 133 gün boyunca 44 bin kilometre yol kat edilerek gerçekleşti ve başkumandan da donanmanın bu başarısını övdü. Şimdi okyanusları aşmak hedefiyle gerekli yeteneklerin oluşturulması için uzun yıllar süren çabaların ardından uygun sahalar ve altyapılar ve bu alandaki gemiler hazırlandı veya hazırlanıyor ve bu bağlamda ordunun stratejik deniz komutanlığı bunu İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük ulusal stratejisi doğrultusunda gerçekleştirmeyi planlıyor. Aslında donanma İran yönetiminin okyanuslardaki kolu ve ülkenin makro ve stratejik alanını etkileyen stratejik bir güçtür. Özellikle bu gücün eylemleri ulusal politikalarda etkilidir.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Netanyahu'nun kaotik kabinesine yönelik eleştirilerin artması etrafında. Siyonist rejimin Benjamin Netanyahu liderliğindeki yeni kabinesinin göreve başlamasının üzerinden iki haftadan az bir süre geçti. Ancak kabineye yönelik eleştiriler o kadar arttı ki bazıları bir iç savaşın patlak vereceği konusunda bile uyarıda bulunuyor. Benjamin Netanyahu sadece 1,5 yıl sonra yeniden iktidara geldi ve Siyonist rejimin yeni kabinesini kurdu. Ancak yeni kabinenin çok erken zamanda çöküşün eşiğine geldiği görülüyor. Eleştirmenler ise kabineye yönelik saldırılarına, iç güvenlik bakanının pervasız, ölçüsüz ve aşırı politikalarına odaklanarak başladılar. İki haftadan kısa bir süre içinde Siyonist rejim İç Güvenlik Bakanı Ben Gvir, Netanyahu'nun yeni kabinesine karşı iç ve dış uzlaşmanın oluşmasına yol açan kararlar aldı. Ben Gvir ilk kez geçen salı günü Mescid-i Aksa'ya saldırarak bölgesel ve hatta küresel çapta geniş çaplı protestolara yol açtı. Bunun üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu konuda bir toplantı yaptı ve Netanyahu kabinesinden Filistinlilere karşı provokatif davranışlardan kaçınmasını istedi. Siyonist rejim İç Güvenlik Bakanı Ben Gvir, Filistin karşıtı kararlarının devamında Filistinli esirlere yönelik kısıtlamaları arttıracağını açıkladı. Bu kararı bizzat kendi düşünceleri ve Siyonist rejimin yeni kabinesinde var olan ırkçılığın açık bir örneğidir. İşgalci rejim İsrail İç Güvenlik Bakanı yaptığı yeni açıklamada kabine karşıtı gösteriler olması durumunda sokakları kapatan, provokatif pankartlar ve yazılar taşıyan göstericileri tutuklama emri vereceğini duyurdu. Ben Gvir'in yanı sıra Siyonist rejimin sözde Adalet Bakanı Yair Levin de geçtiğimiz çarşamba günü bu rejimin yargı sisteminde kapsamlı reformlar yapılacağını duyurdu. Plana göre Siyonist kabine yargıçlarını seçebilecek. Levin'in bu kararı birçok eleştiriyle karşılaştı.
Kabineyi eleştirenler bu kararların Benjamin Netanyahu'nun desteğiyle alındığını düşünüyor. Eski Başbakan Yair Lapid, işgal rejiminin sözde Adalet Bakanlığı'nın aldığı kararın ardından Netanyahu'ya sert bir şekilde saldırdı ve bu eylemleriyle hegemonik darbesini tamamlayacağını söyledi. Siyonist rejimin eski savaş bakanı Benny Gantz da bu rejimin yeni başbakanına saldırarak kabinesinin politikalarının bu rejimin geleceğini olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu ve Netanyahu'yu iç savaş çıkarmakla suçladı. Ancak bazı eleştirmenler bu kararların ve davranışların Netanyahu kabinesinin gerçek doğasını gösterdiğini, çünkü bu kabinenin iktidar olmayı hak etmeyen bıçaklanma gemisi geçmişi olan zayıf insanlardan oluştuğunu vurguluyor. Siyonist rejimin eski başbakanı Ehud Barak bu kabineyi şöyle tanımlıyordu. Rüşvet alanlar, zayıflar ve ırkçılığı kullanan bazı sömürücülerden oluşan bir kabine ve Netanyahu'ya şantaj yapan Ben Gvir gibi bir bakan. Siyonist medya eleştirilerin yoğunluğunu göz önünde bulundurarak, kabine aşırılık yanlıların bulunmasının işgal altındaki topraklarda protestoların alevlenmesine neden olacağı ve bunun da halk ile güvenlik güçleri arasında çatışmalara yol açabileceği konusunda da uyarıda bulundu. Ancak Başbakan Benjamin Netanyahu bunca eleştiri ve uyarı karşısında muhalefetin demokrasi ve özgürlük için bir tehdit olduğunu iddia etti. Görünüşe göre Netanyahu'nun bu yorumu en büyük siyasi yenilgisi olacak olan kabinenin erkenden çökmesinden duyduğu korkudan kaynaklanıyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 22'de 1401 Hicri Kameri, 19 Cemadüsani 1444 ve miladi 12 Ocak 2023 Perşembe. ...44 yıl önce bugün Hicri Şems'i 22'de 1357'de İran İslam İnkılabı'nın en hassas anlarında Amerika hükümeti despot Pehlevi rejimini korumaya çalıştığı bir sırada İslam İnkılabı'nın rahmetli lideri İmam Hümeyni İnkılabın özel şartlarını dikkate alarak İnkılap Konseyi'nin koruması emrini verdi. Bu konseyin görevlileri arasında İran halkının Şah rejimine karşı mücadelesinde koordinasyonu sağlamak, İslam İnkılabı'nın hedeflerini ilerletmek ve aynı zamanda geçici bir hükümetin kurulmasına zemin hazırlamaktı. İmam Hümeyni mesajında şu vurguyu yaptı: İran Müslüman halkının arzusu sadece Şah'ın gitmesi ve despot düzenin yıkılması değil, İran halkının İslam Cumhuriyeti'nin kurulmasına kadar mücadelesinin sürmesidir. Milletin özgürlüğü ve İran'ın bağımsızlığı ve sosyal adaletin sağlanmasına dek devam edecektir. Şah'ın despot düzeninin devrilmesinden sonra İran'da İslami Şura Meclisi'nin kurulmasına kadar yasama faaliyetlerinden İslam İnkılabı Konseyi sorumluydu. ...13 yıl önce bugün Hicri Şems'i 22'de 1388'de Tahran Üniversitesi fizik hocası ve İran nükleer bilim adamı Dr. Mesud Ali Muhammedi suikasta uğrayarak şehit düştü. Tahran Üniversitesi fizik hocası Dr. Mesud Ali Muhammedi 50 yaşında Hicri Şems'i 22'de 1388 gününde sabahleyin evinden dışarı çıktığı zaman uzaktan kumandalı bir bombanın patlatılması neticesinde şehit düştü. Hicri Şems'i 1371'de Şiraz Üniversitesi'nden lisans derecesi ve Şerif Teknik Üniversitesi'nden temel parçacıklar alanında fizik dalında yüksek lisans ve doktora derecesi aldı. İran'daki ilk fizik doktora mezunlarından olan Doktor Ali Muhammedi birçok ISI makalesi yayınladı. Ali Muhammedi 1386'da Uluslararası Harezmi Festivali'nin kazananlarından biriydi. Temel araştırmalarda ikinci sırada yer aldı. İran'ın Barış'ın nükleer programı muhalifleri bu programın durdurması için başlattıkları siyasi girişimleri ve ekonomik yaptırımlarının hezimete uğradığını görünce İran'ın nükleer bilim adamlarının ortadan kaldırması hedefine güttüler. ...88 yıl önce bugün Hicri Şems'i 22'de 1313'te İranlı ünlü alimlerden Ayetullah Seyyid Abulkasım Dehkordi İsfahani 79 yaşında vefat etti. 10 yıl önce bugün Hicri Şems'i 22'de 1391'de İranlı Ehl-i Beyt şairlerinden Şahru Urami vefat etti. Mamusta Ahvan lakaplı Kürt şair Şahru Urami, Hicri Şems'i 1332'de Senendeş kentinde dünyaya geldi. Ehl-i Sünnet mezhebine mensup olan Urami, Ehl-i Beyt imamları metinde birçok şiir yazdı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Hazırları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Uzmanlar HDP'nin aday çıkışını değerlendirdi. Altılı Masa İYİ Parti'ye rağmen temas kurabilir.
Karar.
Arka kapıdan köprü zammı.
Yeni Asya.
EYT'li esnafın mağduriyeti çözülmeli.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırları. Emre Kongar, 10 Ocak tarihli Cumhuriyet gazetesinde "Karartmacılık ve ithal seçmen iktidarı kurtarır mı?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Bu iktidarın devlet geleneklerini, devlet kurumlarını, kısacası devleti yıkarak yaptığı pek çok kötülüğün yanında demokratik rejimi en çok zedeleyen icraatı, obskürantizm denilen her türlü bilgiyi halktan saklayan karartmacı politikadır. Demokratik rejim iktidarın şeffaflığı üzerine dayalıdır. Bütçe bu nedenle en önemli denetim belgelerinden biridir. Sayıştay raporları da bu tür belgelerin en başında gelir diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
TÜİK denilen devletin istatistik kurumu sadece devlet kurumlarının icraatını değil, toplumun bütün fonksiyonlarını ilgilendiren bilgileri kamuoyuna açıklar. Böylece hem devletin, hem toplumun, hem iktidarın fonksiyonları zaman içinde gösterdikleri değişimi eğilimleriyle birlikte değerlendirilebilir. Elbette ihaleler, ödemeler, maliyetler, vergiler, gelirler, giderler, karlar, zararlar hakkındaki sayıları, oranlar sadece iktidarların değil, devletin ve bütün toplumun genel gidişini gösteren bilgilerdir. Bu bağlamda seçim güvenliği de esas olarak seçmen listelerinin saptanması ile oy kullanma ve oy sayımı süreçlerinin şeffaflığına bağlıdır. Ne yazık ki bütün devlet fonksiyonlarında olduğu gibi seçim konusundaki bilgiler de bir karartma perdesi arkasındadır. Örneğin seçmen listelerini İçişleri Bakanlığı düzenlemektedir. Seçmen desteğini kaybeden iktidarın Suriye ve öteki ülkelerden aldığı ve sayıları neredeyse nüfusun %10'una ulaştığı söylenen sığınmacılardan destek aradığı ve bu desteği aldığı biliniyor. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre sadece 120.133 sığınmacı Suriyelinin vatandaş olarak seçmen niteliğine sahip olduğu biçiminde bir açıklama yapılmıştır. Ama iktidarın bu karartmacı politikasından dolayı buna inanmak biraz zordur. Karartmacılığın egemen olduğu toplumlarda komplo teorileri, dedikodular, abartılı dezenformasyonlar devreye girer. Türkiye'de de vatandaşlık verilen ve seçmen özelliği kazanan sığınmacıların sayılarının bu açıklananın çok çok üstünde olduğu iddia edilmektedir. Üstelik seçmen listeleri de artık vatandaşlık numarasına göre düzenlendiğinden ve vatandaş olan sığınmacılar bir dilekçe ile isimlerini de değiştirebildiklerinden normal seçmenlerin listelerde kendi adlarını aramaktan başka bir denetim yolları da yoktur. Muhalefetin bütün eleştirilerine karşın iktidara yakın çevrelerin iddiaları seçmen listelerinde ve sandıklarda sonucu değiştirecek kadar büyük yolsuzluğun yapılmayacağı biçimindedir. Oysa yaklaşık 500 bin oy sonucu değiştirebilir.
İsmet Berkan 10 Ocak tarihli Karar Gazetesi'nde muhalif seçmen sabırsızlığı muhalefet lideri serin kanlılığı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Muhalif seçmenler arasında ciddi bir sabırsızlık var. Bir an önce Tayyip Erdoğan'ın yerine adı Tayyip Erdoğan olmayan ama ona benzeyen biri gelsin istiyorlar. Tayyip Erdoğan 2014 yılının Ağustos ayından beri Cumhurbaşkanı. Erdoğan bu makamda geçirdiği 9 yıla yakın süre boyunca ama en çok da son 4-5 yılda kendisinin en şiddetli muhalefetlerine bile kendisini benzetmeyi başardı. Kendisine benzetmekten kastım şu, artık çoğu insan Tayyip Erdoğan'ın olmadığı veya onun gibi davranan bir kişinin olmadığı bir Türkiye'yi hayal edemiyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Aylardır kamuoyunun hiç değilse bir bölümünün muhalefete bir cumhurbaşkanı adayı araması belki normal ama o adayda aranan başlıca özelliğin Tayyip Erdoğan gibi güçlü olmak olması bizim Erdoğan tarzını ne kadar içselleştirdiğimizin bir belirtisi. Tayyip Erdoğan hükümetinin devlet bakanı olarak Abdüllatif Şener'in Galataport özelleştirmesini aylarca imzalamadığını ve Erdoğan'a direndiğini hatırlamıyoruz. AK Parti'nin mecliste yaslama faaliyeti yaparken sivil toplum örgütlerini meclis komisyona çağırıp onlara danışması veya yerel seçimde umduğu kadar oy alamayan AK Parti'nin toplumda pek çok kesimle konuşup biz acaba nerede hata yaptık diye kendini sorgulaması uzak bir hatıra. Bugün Tayyip Erdoğan'dan tek adam veya diktatör sıfatıyla söz edenler bile onun yerine aynen onun gibi birini arıyorlar. Ne demek Cumhurbaşkanı'nın 6 partinin ortak iradesiyle hareket etmesi diye soruyor. Bu konuyu açıklayan Ahmet Davutoğlu'na kızıyorlar. Seçmeninin bu sabırsızlığına karşılık muhalefetteki 6 siyasi partinin lideri, çelikten sinirleriyle serin kanlılıklarını korumaya devam ediyor. Seçmen ne kadar sabırsız ve aceleci ise onlar da işleri o kadar ağırdan alıyor. Şimdi liderler bu ayın 26'sında bir kez daha buluşacak. Bu buluşmanın gündemi tam olarak belli değil. Büyük ihtimalle ana gündem maddesi ayın 30'unda açıklanacak olan ortak belgelere nihai halini vermek olacak. Peki acaba aday meselesini konuşmaya fırsatları olur mu? Kendi adıma söyleyeyim. Konuşmaya fırsat bulsalar bile nihai kararın alınmasını beklemiyorum. Adayın açıklanmasının bir halkla ilişkiler hamlesi olarak duyurmak isteyecektir altı lider. O yüzden 30 Ocak'tan daha sonraki bir tarihte yapılır açıklama büyük olasılıkla. Bu serin kanlılığın ve işleri ağırdan almanın aleyhlerine bir durum yaratmadığını düşünüyor olmalı muhalefet. Bir bildikleri vardır diyeceğim ama sahiden var mı emin değilim. Çünkü eğer birincil önemde olan konu adayın ismi değil de ortaya çıkacak ortak programsa o zaman muhalefetin iletişim stratejisine çok daha büyük yatırım yapması gerekir. Ortak metinler henüz ortada olmadığı için ortak bir iletişim stratejisi de yok aslında. Hatta bu stratejiyi oluşturmak için henüz adım atılmış bile değil. Esasen ana sorun da bu. Beğenelim beğenmeyelim, içini dolu bulalım, boş bulalım, Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı adını verdiği bir şeyle ilerliyor. Buna karşılık muhalefet hala biz Erdoğan'ı sandıkta yeneceğizden başka bir cümleyi ortaklaşa söylemiyor. Parlamenter sisteme dönmek veya ülkeyi tek bir kişinin eliyle değil, bir çeşit kolektif akılla yönetmek muhalefetin temel vaadi olsa bile en önemli vaatler olamaz.
Tahran Radyosu.
Cefer İlhan 10 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde Demokratik İşbirliği Mimarisi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Güçlü parlamenter sistem işbirliğindeki 6 parti liderinin 10 saati bulan en uzun toplantıda daha sık toplanma kararı ile sonraki görüşmenin 26 Ocak'a alınıp akabinde 200 sayfayı bulan seçim bildirgesi niteliğindeki dokümanla hangi alanda nelerin yapılacağını belirleyen ortak politikalar metni ile geçiş süreci yol haritasının 30 Ocak'taki ortak basın tanıtım toplantısıyla kamuoyuna açıklanacak olması fevkalade önemli bir safhaya girildiğini gösteriyor diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Altı liderin imza attığı ortak metinde öncelikle otoriter düzeni sürdürmek için seçimlere olağanüstü şartlarda gitme senaryolarına karşı adil ve objektif seçim şartlarının korunması çabalarının yoğunlaştırılacağı vaadiyle çeşitli oyun ve entrikalarla seçimlere hile karıştırılmasına ve sandık sahtekarlıklarına fırsat verilmeyeceğinin teminatı kamuoyunu rahatlatıyor. Çalışmalarını aralıksız sürdüren ortak heyetlerin başında gelen Seçim Güvenliği Komisyonu, sandıkların tamamında her oyu güvenceye alan tedbirleri detaylarıyla sıralıyor. Keza ortak açıklamada ortak cumhurbaşkanı adayının tespiti için istişarelere başlama kararının yanı sıra mecliste nitelikli çoğunluğun elde edilmesi için milletvekili seçimlerinde alternatiflerin araştırılıp belirlenmesinde uzlaşmaya varılması, parlamenter sisteme geçişte gerekli anayasa reformu ve demokratikleştirme düzenlemeleri açısından önemli. Bu arada özellikle seçimlerden sonra hem yürütmede hem yasamada yeni bir dönem başlatılacağının bildirilip demokratik işbirliğini seçimlerle sınırlı kalmayacağı, 2024'teki mahalli seçimleri ve peşinden parlamenter sistem sürecini kapsayacağı teminatının verilmesi, altılı işbirliğinin geniş demokratik işbirliği vizyonunu ortaya koymakta. Nitekim kritik bir eşik ve tarihi bir toplantı olarak tanımladığı son görüşmeler sonrası yaptığı ilk açıklamada, açık yüreklilikle her şeyi konuştuklarını ve bir yılın muhasebesini yaptıklarını söyleyen toplantının ev sahibi Davutoğlu'nun, Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar doğrudan stratejik karar süreçlerinde imza yetkisine sahip olacaklar ifadesi, tek kişilik ucube sistemden güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişte bütün plan ve projeleri peşinen ortaklaştırıp sahiplenme ve paylaştırma stratejisini açık örneği olmakta. Buna göre kurumsal olarak Cumhurbaşkanı ve yardımcılar ile istişare edilerek yürütülecek ortak süreçte bakanların yetkileri, kaldırılacak bakan yardımcılarının yerine getirilecek müsteşarlıkları ve üst düzey bürokratların atanması benzeri işlerin yine mütabakatla yapılacağı kaydı dikkate değer.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsvi'de Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Parsvi'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsvi'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi'ye kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Geçen bölümde İslam dinini tanıtırken İslam peygamberinin en önemli mirası olan bu ilahi din hakkında bazı konulardan söz ettik. Şimdi ise sohbetimizin devamında Allah Resulü'nün en değerli miraslarından biri olan ve o Hazretin nübüvvetinin en büyük belgesi sayılan Kur'an-ı Kerim'den söz etmek istiyoruz sizlere.
Kur'an-ı Kerim Yüce Allah tarafından insanları Hakk'a doğru hidayete erdirmek amacıyla son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme nazil edilen semavi kitaptır. Kur'an-ı Kerim İslam peygamberinin mucizesidir. Bu ilahi kitap 23 yıllık bir süre çerçevesinde ve vahiy yoluyla tedrici bir şekilde Resulullah Efendimiz'e nazil oldu. Allah Resulü Kur'an-ı Kerim ayetlerini halka tilavet eder ve ayetlerin cazibesi insanları İslam dinine iman etmeye yöneltirdi.
İslam peygamberinin ifade ettiği üzere Kur'an-ı Kerim'in derin zahiri ve batını vardır ve bu özellikleriyle oldukça etkileyicidir. Kur'an-ı Kerim'in mesajları içerik itibariyle müşrikleri iman, ahlak ve salih amele davet eder ve zahirde de ayetlerin güzelliği, ahengi ve coşturucu ifadeleri ve güçlü edebiyatı ve akıcılığı mesajlarının cazibesini artırırdı. O dönemde usta şairlerden biri olan Sevid bin Samet, müşriklerin Kur'an-ı Kerim'in nüfuzuna bir çare bulma çabalarına şöyle karşılık veriyordu. Muhammed ne bir sihirbaz, ne bir şair ve ne bir kahindir. Allah'a ant olsun, onun kelamının has bir tadı vardır. Kelamının kökleri bereketli ve dalları da bol meyvelidir ve onun kelamından daha üstün bir kelam yoktur.
Kur'an-ı Kerim ayetleri o kadar caziptir ki Ebu Sufyan, Ebu Cehil ve diğer müşrikler geceleri Allah Resulü'nün evinin çevresinde saklanarak gizlice o Hazretin Kur'an-ı Kerim tilavetini dinliyor ve ayetlerin güzel ibareleri ve Resulullah'ın tilavetinden büyük zevk alıyorlardı. Fakat bu cahiller büyük bir bağnazlıkla ve Kur'an-ı Kerim muhtevasını benimsemeden başkalarını ayetlerin tilavetini dinlemekten men ediyordu. Çünkü etkilenmelerinden korkuyorlardı. Kur'an-ı Kerim yapıcı öğretileriyle Müslümanların düşüncelerini geliştirmekte etkili oluyor ve insanları düşünmeye ve araştırmaya teşvik ediyordu. Kur'an-ı Kerim ayetleri böylece insanları daha fazla düşünmeye ve daha fazla öğrenmeye yönelterek cahilliği ve bilgisizliği tenkit ediyordu. Kur'an-ı Kerim cahil insanları sağır ve dilsiz ve hayvanlardan farklı olmayan mahluklar niteliyordu. Thank you.
Kur'an-ı Kerim'de ilim, hikmet, marifet, basiret, akıl, düşünce ve şuur gibi sözcükler birçok kez tekrarlanmıştır. Yüce Allah, tüm insanlardan onlara sunduğu akıl nimetinden azami derecede yararlanmayı ve körü körüne taklit etmekten sakınmayı istemiştir. Kur'an-ı Kerim ilahi ayetleri okuyan fakat üzerinde derinlemesine düşünmeyen insanları da serzeniş ediyor ve neden bunu yapmadıklarını ve akıllarına kilit vurulmuş gibi davranmalarını sorguluyor. Asr-ı Saadet'te Kur'an-ı Kerim tavsiyeleri ilim ve düşüncenin halk arasındaki değerini daha da yüceltti ve sonuçta İslami toplum bilim ve düşünceye yöneldi. O dönemde insanlar Kur'an-ı Kerim'in sadece kutsal ahlaki ve manevi bir kitap olmadığını ve yüce bir yaşam için program sunduğunu da anladı.
Genelde her insan yaşamında saadet ve mutluluğa kavuşmayı ve arzularının ve ülkülerinin zirvesine tırmanmayı arzu eder. Kuşkusuz saadet ve kemale ermek için plan yapmak gerekir. Bu plan güçlü ilkelere ve mantığa dayalı olduğu gibi akli destekten de yararlanmalıdır. Yaşam için en ilkeli programlar ise nitelik ve yapı itibariyle en sağlam olan programlardır. Kur'an-ı Kerim semavi bir kitap olarak insan ve dünyanın İslam'ın tevhid düşüncesi temelinde güdümlü olduklarını beyan ediyor ve beşeri camia için en yüce hedefleri belirleyerek saadet ve mutluluğa kavuşmalarını amaçlıyor. Gerçekte Kur'an-ı Kerim yaşam manifestosu olarak insanlara tüm alanlarda en ilkeli ve en mantıklı programı sunar ve kesin bir ifade ile şöyle buyurur: "Şüphesiz ki bu Kur'an en doğru yola iletir. İyi davranışlarda bulunan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler." Ve yine Nahl suresinde şöyle buyrulur: "Ayrıca bu kitabı da sana her şey için bir açıklama, bir hidayet ve rahmet kaynağı ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik."
Tahran Radyosu.
Beşeri akıl ve düşüncenin ürünü olan kanunlar ve programlar, insanoğlunun sahip olduğu ilim ve bilimin kısıtlı olması ve yaşamı boyunca karşılaştığı eksiklikler ve inişli çıkışlı süreçler yüzünden sürekli değişir. Bu yüzden bu kanunlar ve programlar bir yandan sürdürülebilir olmadığı gibi, öbür yandan da beşeri camianın tüm ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Oysa Kur'an-ı Kerim'de yer alan kanunlar ve hükümler ilahi sonsuz ve mutlak ilim ve hikmetin ürünü olduğundan ve Yüce Allah insanların tüm ihtiyaçlarını tam olarak bildiğinden beşeri toplumun saadete nail olabilmesi için en mükemmel ve en sürdürülebilir kanunlar ve hükümler ve programlardır. Nitekim Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de hiçbir kusur ve eksiklik olmadığını göstermek için tüm düşünürleri ve bilginleri Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayet ve surelere benzer bir örnek getirmeye davet ederek şöyle buyuruyor: "Eğer kulumuza indirdiğimiz hakkında şüphedeyseniz, haydi onun benzeri bir sure getirin ve eğer doğru söyleyenler iseniz, Allah'tan başka şahitlerinizi çağırın." Thank you.
Bugün Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu günlerin üzerinden yaklaşık 15 asır geçtiği bir sırada hiçbir düşünür, filozof, bilgin, fakih ve hiçbir bilimsel ve akademik kurum veya kuruluş Kur'an-ı Kerim'in bu çağrısına karşılık veremedi. Bu durum hem Kur'an-ı Kerim'in ilahi asaletini gösterir hem de bu kitapta yer alan ayetlerin hiçbir insanın düşüncesinin ürünü olamayacağını ispat eder. Nitekim Allah Resulü de bu kitabın ilahi vahiden başka bir şey olmadığını buyurur. Buna göre ve kesin bir ifade ile Kur'an-ı Kerim'in en önemli özelliği içinde hiçbir tahrif gerçekleşmediğinden ibaret olduğunu söylemek mümkün. Zira Allah-u Teala bu kitabı korumayı güvence altına almıştır. Allah-u Teala şöyle buyurur: "Biz Kur'an-ı Kerim'i nazil ettik ve kesinlikle de onu koruyacağız."
Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'in hidayet kitabı olduğunu buyuruyor ki bu da bu semavi kitabın özellikleri arasında en önemli özelliği sayılır. Allah Teala insanları hidayete erdirmek üzere birçok peygamber göndermiştir ki bu peygamberlerin bazıları mucizeleri ve diğer bazılarının mucizelerin yanı sıra kitap olmuştur. Kitap sahibi olan peygamberler ilahi hidayet hükümlerine de sahipti ve kitapları da ilahi hükümleri beyan etmek ve halkı hidayete erdirmek üzere getirilen kitaplardı. Fakat bu kitapların mucize boyutu söz konusu değildi ve aralarında bir tek Kur'an-ı Kerim mucize ve hidayet özelliklerini bir arada taşıyordu. Nitekim Bakara suresinin başında da bu kitabın muttaki insanları hidayete erdiren kitap olduğu ifade edilmiştir.
Kur'an-ı Kerim mesajları ve öğretileri tüm insanları hiçbir kısıtlama gözetmeksizin kapsayan tek semavi kitaptır. Gerçekte Kur'an-ı Kerim'in ebedi oluşunun sırrı da hiçbir çağa ve hiçbir zaman dilimine özel olmamasında yatmaktadır. Nitekim zaman ve mekan kavramları veya kör bağnazlıklar hiçbir zaman bu ilahi kitabın asaletini etkileyemedi. Yüce Allah, İslam peygamberinin bu ebedi mucizesini insanları karanlıktan ve cahillikten, zulüm ve adaletsizlik karanlığından kurtararak aydınlığa kavuşturan kitap olarak tanımlıyor.
İngiliz bilgin John Dion Port, Muhammed ve Kur'an-ı Kerim katında Taksir Özrü adlı kitabında şöyle yazıyor: "Kur'an-ı Kerim doğum anından ölüm anına ve yeniden yaşam ve uhrevi kurtuluşa kadar en güzel ve en iyi ve en tatlı ibareleri gündeme getiriyor ve tüm medeni, askeri, yargı, ceza, ruhsal, ahlaki, edebi ve talim ve terbiye hükümlerini içeriyor." Alman şair Goethe de şöyle diyor: "Bizim papazlarımız uzun yıllar bizleri mukaddes Kur'an-ı Kerim hakikatini ve getireninin azametini idrak etmekten uzak tuttu. Ancak her ne kadar ilim ve bilim yolunda ilerler ve bağnazlık perdelerini aralarsak, Kur'an-ı Kerim'in tümünü içerdiği İslam'ın yapıcı öğretilerinin azameti bizi derin bir hayrete ve şaşkınlığa düşürüyor ve bugün artık bu anlatılmaz kitabın beşeri alemi kendine çekmesi ve çağımızın ilim ve bilimi üzerinde derin tesirini göstermesi ve cihan şumul hale gelmesi yakındır."
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıttığımız sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.il üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aile kalıcı huzur.
Ailenin kuruluşu, saygınlığı ve temellerinin sağlamlaştırılması her daim İslam öğretilerinde dikkate alınmıştır ve Yüce İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve din önderleri her zaman ailenin teşkili önemi ve temellerini güçlendirme çabasına vurgu yapmışlardır.
Ailenin bireysel ve toplumsal ilerlemedeki eksen rolü yüzünden İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, aileyi toplumun ana hücresi olarak niteleyerek şöyle buyurmuştur. Eğer bu hücre sağlıklı hücre olursa bu sağlıklık diğerlerine de sirayet eder. Eğer sağlıklı olmazsa bu hastalık diğerlerine de bulaşır anlamında değil. Hücreler eğer sağlıklı olursa, yani vücut sağlıklı bir vücuttur. Vücut hücrelerden başka bir şey değildir. Her bir cihaz hücre kitlelerinden oluşuyor. Eğer biz hücrelerimizi sağlıklı tutabilirsek o zaman o cihazın sağlıklı olmasını sağlamış oluruz. Evet, mesele bu kadar önemlidir. İslami toplum sağlık, neşeli ve dinç bir aile ocağına sahip olmadan asla ilerleyemez.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin aileyle ilgili tebliğ ettiği politikalarının 13. fıkrasında toplumsal zararlar ve aile ocağını sarsan etkenler, özellikle boşanma ve bundan kaynaklanan zararların önüne geçilmesi ve telafi edilmesi için boşanma ve aile ocağının dağılma nedenlerinin tespit edilmesi ve boşanmanın kabahat olduğu kültürünü inşa etmek gerektiğini ifade etmiştir.
Yüce Allah nezdinde en sevilir bina, izdivaç ve aile ocağı olduğu için hiçbir şeyin Allah nezdinde ayrılık yüzünden, yılan olaydan daha menfur olmadığı anlaşılır. Yüce Allah nezdinde en sevilir bina, izdivaç ve aile ocağıdır. Yüce Allah defalarca boşanma olayından hoşnutsuzluğunu dile getirmiştir. Evlenme bağı çok iyi ve sıcak bir bağ sayılır. Ve en yüksek marifet bu huzur ocağının dağılmasını önlemek, aile bireylerini mutlu etmektir. Eşlere sorunların çözümü için boşanma ilk yol olarak seçilmemelidir. İslam uzlaşma imkanı asla olmadığı zaman boşanmaya izin vermiştir. Buna rağmen gazap edilmiş helallerden addedilmiştir. Kadın ve erkek her iki hoşluk ve sevinçle kurdukları ortak hayatı ayrılık ve boşanma ile sonlandırmamaları gerekiyor. İzlenmesi gereken iyi yol zorluklar karşısında direnmek ve sabretmektir. Ayrılık insanı bilinmez bir dünyaya götürür. Sanki her şey dağılmış, normal hayat süreci artık eskisi gibi değildir. Sorumluluklar, hatta dostluklar, aile bireyleriyle ilişki eskisi gibi olmayacaktır. Sanki bir fırtına kopup her şeyi bir anda dağıtıyor, boşanma ve ayrılıktan sonra ruh ve cismin yeniden yapılanması zor oluyor, bunun için de zamana ihtiyaç duyuluyor. Belki bu yüzden Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Allah talakta gazaplanır diye buyurmuştur. Peygamber Efendimiz başka bir yerde de şöyle buyurmuştur. Gereksiz yere eşinden ayrılan kadına cennetin kokusu haram olur. İslam İnkılabı rehberine göre aile ocağının temelleri Batı'nın amansız sert propaganda dalgaları sonucu sarsılmış, tehdide maruz kalmıştır.
ailenin bekası ve ailenin korunmasına destek çok önemlidir. Bugün toplumlarda kültürel ve sosyolojik zararların artması, talakın artması tehlikesini yetkililer ve ailelerini uyarıyor. İslam İnkılabı rehberi konunun daha iyi anlaşılması için boşanmanın diğer toplumsal patolojik sorunların sonuçlarından sayıldığını belirtiyor ve kendisinin birçok toplumsal ve kültürel sorunları tetiklediğini ifade ediyor.
İslam İnkılabı öncesinde semi-modernizasyon teorisi etkisi altında ülke modernleşme ve nüfus sayısının azalmaya doğru hareket etti. İnkılaptan sonra da farklı etkenler, özellikle dayatma savaşı, ekonomik şartlar, uydu televizyonları ve internet dahil modern medya etkisi altında toplumun daha modernleşmesi ve batı yaşam tarzının bu inişli çıkışlı süreçte etkili olmuştur. Kuşkusuz, ülkelerin sosyolojik ve ekonomik şartları ve gereksinimleri, yönetimler, politikalar ve planlamaların nüfus kontrolü yönünde yapılması gerektiriyor ve geçici olarak özel şartlar ve gereksinimler hakim olduğu sürece özel politikalar sürüyor. Ancak küresel politikalar ve az çocuk sahibi olmak için sürekli yapılan teşvikler ve norm oluşturmalar ülkenin gelecekte nüfus büyüme hızının negatif olabileceği tehlikesini beraberinde getirmektedir. Şu an birçok batılı ülke bu sorunla karşı karşıya kalmıştır.
Tahran Radyosu.
İran'da 60'lı yıllardaki hızlı artışın ardından nüfus büyümesinin hız kesmesi, şu an nüfus dokusunu gençler teşkil eden İran'ın pek uzak sayılmayan gelecekte yaşlı bir ülke haline gelmiş olacağını gösteriyor. Bu olayın ardından son yıllarda özellikle de İslam İnkılabı rehberinin peş peşe endişelerini dile getirdiği ve yöneticiler ve siyasiler bu nüfus dokusunu değiştirmek ve İran'da nüfus sayısını artırma düşüncesini kapattığı görülüyor. Demografik araştırmalar, şimdiki doğurganlık hızı devam etmesi halinde nüfus büyümesi negatif olacağını, gelecek 20 yılda nüfus yapısı yaşlanmaya doğru hareket edeceğini göstermiş olacak. Nüfus büyüme hızının azalması ve aile boyutunun düşmesi, ülkenin geleceği adına ekonominin kalkınması ve gelişmesi açısından bir tehlike sayılıyor. Özellikle 20 yıllık vizyon uyarınca, Hicri Şems'i 1404'te ekonomi, bilim açısından güçlü, İslam dünyası için model bir ülke haline gelmesi planlanan bir ülkede bu tehlike zili çalınmaktadır. Ayrıca ülke işlerinin genç insan gücü temeli üzerine yürütüldüğü için uzun sürede nüfus artış hızının düşmesi ülkeyi sorunlarla karşı karşıya getirmiş olacak. Bu yüzden bu sorunla mücadele, uygun planlama ve politika yapmak gerekiyor. Ayetullah Hamene'yi genç topluma sahip olmak için doğurganlık sağlığı ve daha fazla çocuk doğurulması başta olmak üzere ailelerin kapsamlı sağlığını geliştirmesi için gereken mekanizmaların oluşturulmasını aile genel politikaları kapsamına almıştır. İslam İnkılabı rehberi bu politikaların 16. fıkrasında ailelerin kapsamlı sağlığının geliştirmesine, özellikle doğurganlık selameti, daha fazla çocuk doğurulmasına vurgu yapmıştır. Sağlıklı doğurganlık ile doğurganlık sağlığı arasında birçok fark vardır. Sağlıklı doğurganlık, uluslararası örgütler tarafından İran gibi ülkelerde nüfus kontrolü amacıyla tasfiye edilen bir sağlık paketidir. Sağlıklı doğurganlıkta herhangi bir tehlike olasılığı doğurganlığa neden olabilir. Ancak doğurganlık sağlığında insanların özgürlüğüne saygı duyulmakta ve kimseye doğurmaktan men edilmiyor. Bu yöntemde hükümet kişilere uygun sağlık hizmetleri vermesi gerekiyor. Böylece kronik hastalıkları olması halinde çocuğunu sağlıklı doğurabilecek, baştan çocuk doğurmasının önüne geçilmeyecek.
Aile genel politikalarında gündeme getirilen bir diğer konu ise yaşlılara özel ilgi gösterilmesidir. İslami kültürde aile, mutluluk, huzur, acıları paylaşma ve giderme ve insanların duygusal beslenme merkezidir. Yaşlılar ailelerin sağlam sütunları sayılıyor ve ailelerin sağlam kalması ve bu ocağın afetlerden arındırılması onların haklarına saygı gösterilmesine bağlıdırlar. İslam'da yaşlı ve ihtiyar insanlara en sıcak ve samimi şekilde tesellide bulunulması tavsiye edilmektedir. Onların hüzünleri giderilmeli ve muhabbet ve saygı gösterilmeli. Ayrıca onlara hizmet verilmeli ve önlerinde eğilmeli ve elleri öpülmelidir. Kur'an-ı Kerim, rivayetler ve hadislerde yaşlılarla ilgili saygı ve haklarına uyulması konusunda çok güzel ibareler kullanılmıştır. Örneğin baba ve anne hakları konusunda İsra suresinin 23. ve 24. ayetlerinde bir kişi İmam Sadık Aleyhisselam'a sormuş ve o hazret şöyle karşılık vermiştir. Bu ayetten maksat şudur ki ihtiyaçlarını sizden talep etmelerine mecbur kalmalarına izin verme. Kendin onların ihtiyaçlarını gidermek için ön adım ol ve onlarla yoldaşlık ve sohbetleşmede uygun yöntem kullan ve onlara sadece muhabbet ile davran ve onları hatta yüksek sesle incitme. Semavi kitap Kur'an-ı Kerim'de ebeveyne saygı o kadar önemlidir ki Yüce Allah'ın kendine ibadetin ardından onlara saygı göstermeyi emretmiştir. İslam'ın büyük önderleri de bazen kısa, bazen de geniş ve kapsamlı şekilde yaşlıların haklarına saygı konusunda tavsiyelerde bulunmuş ve herkesi onlara karşı yumuşak ve alçak gönüllülükle ve muhabbet ile davranmaya çağırmıştır ve hatta ebeveynin bedduasına uğrayabilecekleri konusuna uyarıda bulunmuşlardır. Bu yüzden ailede yaşlılara hürmet için uygun teşvik ve destek tedbirlerinin alınması ve onların ruhsal ve cisimsel bakımlarının güçlendirilmesi İslam İnkılabı rehberinin aile politikalarının icrasında üzerinde durduğu bir diğer konudur.
Değerli dinleyiciler, Aile Kalıcı Huzur isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce bizleri www.parsuday.com adresinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerin özetleriyle karşınızdayız. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Rusya Devlet Başkanı arasında yapılan telefon görüşmesinde enerji ve ulaşım konuları üzerinde fikir teatisinde bulunuldu. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, iki nükleer bilim adamının şehadet yıl dönümünde sulta düzeninin İran'ın bilimsel ilerlemesini tahammül edemediğini vurguladı. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer teknoloji alanında kendine yeter hale gelmesini duyurdu. İran Silahlı Kuvvetleri Kıdemli Sözcüsü, İran İslam Cumhuriyeti'nin stratejisinin Amerikan askerlerinin Batı Asya bölgesinden çıkarmak olduğunu söyledi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesinden sabah yorumlarının, sabah haberlerinin özetlerinin en önemleriyle yine karşınızda olduğumuzu duyurmak istiyorum. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı, bu gücün dünya sularında bulunduğunu değinerek Panama kanalında da olmayı planladıklarını söyledi. Ayrıca İran İnsan Hakları Durumu Sekreteri Dünya Kadın tutukluların 1/3'ünün Amerika'da olduğuna işaretle yaklaşık 201 bin kadının Amerika'da tutuklu olduğunu duyurdu. Ali Rıza Ekberi İran'da ulusal güvenliğe karşı casusluk yapmaktan bir süre önceden tutuklu bulunan Ali Rıza Ekberi davasında geçerli belgelere dayanılarak yargılanıp iddianame düzenlemesinin ardından İngiliz hükümeti adına casusluk yapmak suçundan idam cezasına çarptırıldı. Ve İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsveç İstinaf Mahkemesi'nin Hamid Nuri ile ilgili beklenmedik davranış ve eyleminden dolayı derin üzüntü duyduğunu ifade ederek dünyanın her köşesindeki vatandaşlarımızın haklarını korumaktan geri adım atmayacağız dedi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerinin özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.